Ayrım 20.
Ve atlarını mahmuzladılar. Subay çam ağacının dibinden kımıldamamıştı. Uzun boylu ve inceydi. Soylu ve hüzünlü bir görünüşü vardı. Açık başı yer yer bulutların kapladığı gökyüzüne yönelmişti. "Bonjour monsieur," dedi Cosimo'ya Fransızca. "Günaydın efendim, dilimizi biliyor musunuz?" "Evet subay yoldaş, ama yine de sizin Fransızcanız gibi değil." "Bu ülkenin halkından mısınız? Napolyon varken burada mıydınız?" "Evet. Nasıldı durum?" "Bilirsiniz efendim, ordular hep zarara neden olurlar. Getirdikleri düşünceler ne olursa olsun." Zaferi kazandığı halde hüzünlü ve kuşkulu görünüyordu. Como subaydan hoşlandı ve adamı avutmak istedi. "Yendiniz." "Evet, iyi savaştık, çok iyi ama belki..." Haykırışlar, boğuk bir ses, bir silah şakırtısı işitildi. "Kitotam," dedi subay. Kazaklar, yarı çıplak gövdeleri yerde sürüyerek geri döndüler. Sol elleriyle sağ ellerinde uzun ve kıvrık, ucundan evet kan damlayan kılıçlar vardı. Üç sarhoş hafif süvarinin sakallı kellerini tutuyorlardı. "Fransuzi, Napolyon, Tutu, hepsi geberdi." Genç subayın sert bir emriyle ganimetlerini biraz daha uzağa götürdüler. Adam başını çevirdi ve konuşmaya devam etti. "Görüyorsunuz, savaş yıllardır korkunç bir şey. Elimden geldiğince savaşıyorum. Bütün bunlar da kendi kendime açıklayamadığım bir ülke uğruna." "Ben de," dedi Cosimo, "yıllardır ne olduğunu kestiremediğim bir ülke uğrunda yaşıyorum. Ama çok hoş bir şey yapıyorum. Ağaçlarda yaşıyorum." Az önce hüzünlüyken subay şimdi sinirlenmişti. "Hadi gitmem gerekiyor." Ve askerce selam verdi. "Adio monsieur. Hoşça kalın bayım. Adınız ne?" "Cosimo di Rondo," diye bağırdı Cosimo yola çıkmış olan subaya. "Ya sizinki?" "Ben Prens Andre." Atın nal sesleri subayın soyadını duymasına engelledi. 30. Bu 19. yüzyıl bize ne getirecek? Şimdilik bir şey bilmiyorum. Kötü başladı. Daha da kötü olarak sürüp gidiyor. Krallık denen kurumun ağırlığı yeniden Avrupa'nın sırtında. Jacobenler gibi Bonapartçılar da yenilgiye uğratıldılar. Mutlakiyet ve Cizvitler yeniden üste çıkıyorlar. Gençliğimizin ülküleri, taptığımız aydınlık, 17. yüzyılın büyük umudu kül oldu bile. Düşüncelerimi bu deftere geçiriyorsam, başka yerde söylemeyeceğim için böyle yapıyorum. Her zaman durmuş, oturmuş, ne büyük atılımları ne de büyük dertleri bulunan, doğuştan soylu, liberal düşünceli, yasalara saygılı, aile babası bir adam oldum hep. Politika aşırılıklarının beni fazla sarsmasına hiçbir zaman fırsat vermedim. Bundan sonra da böyle olacağını umuyorum. Ama içimde ne büyük bir hüzün var. Eskiden durum değişikti. Kardeşim var oldukça kendi kendime hepimiz için düşünüyor diyordum. Bırakıyordum kendimi yaşama. Benim için değişiklik belirtisi ne Avusturya-Rus ordusunun gelişi, ne Piemonte'ye katılmamız, ne yeni vergiler ne de başka şeyler oldu. Ama penceremi açıp onu ağaçların tepesinde görmez olduğum gün zamanın değiştiğini anladım. Şimdi o burada değil artık ve ben pek çok şey üzerine kafa yormam gerektiğini hissediyorum. Felsefe, politika, tarih gibi. Gazetelere abone oldum. Kitap okuyor, kafa patlatıyorum. Ama onun söylemek istediklerini okuduklarımda bulamıyorum. Onun gerçeği başka bir düzene bağlıydı. Sözcüklerle değil, yalnızca onun yaşadığı gibi yaşamakla anlatılabilirdi. Ölünceye kadar yaptığı gibi acımasızca kendine sadık kalarak ve değişmeyerek bütün insanlara bir ders verebilirdi. Hastalığının başlangıcını hatırlıyorum. Alanın ortasındaki büyük ceviz ağacına yatağını taşımasında anlamıştık bunu. O güne kadar yabanıl üçgüdüsüyle geceleri kaldığı yerleri hep gizlemişti. Oysa sonraları devamlı insan bakışlarına gereksinimi vardı. Yüreğim ezildi. Yalnız ölmekten hoşlanmayacağını düşünmüştüm hep. Belki de bu bir ön belirtiydi. Bir merdivenle yanına doktor çıkardık. Tıp adamı aşağı indiğinde yüzünü buruşturarak kollarını açtı. Ben de merdiveni çıktım. "Cosimo," diye başladım söze. "Artık yaşın 65'i geçti. Yukarıda kalmayacaksın değil mi? Söylemek istediğini söyledin. Bunu hepimiz anladık artık. Seninki büyük bir ruh gücüydü. Kazandın. Artık aşağı inebilirsin. Bütün yaşamlarını denizlerde geçirenlere bak. Zamanı geldiğinde karaya çıkmayı biliyorlar." Sonuç alamadım. Eliyle hayır işareti yaptı. Hemen hemen hiç konuşmuyordu. Zaman zaman kafasını da kaplayan bir yorgana sarınıp ayağa kalkıyor ve güneşten biraz olsun yararlanmak için bir dala oturuyordu. Yer değiştirdiği tek anlar bunlardı. Yaşlı bir halk kadını, bir azize, belki eski bir metresi temizliğini yapmaya çıkıyor ve ona sıcacık yemek götürüyordu. Her an yardımına koşmak gerektiğini ve her an aşağı inmeye karar vereceğini umduğumuz için merdiveni ağacın gövdesine dayalı tutuyorduk. Herkes ineceğini umuyordu. Oysa ben Cosimo'nun yapısını biliyordum. Alanda çevresinde sürekli ona yoldaşlık etmek üzere gelen insanlardan oluşan bir halka vardı. Aralarında tartışıyor, artık hiç konuşmak istemediği açıkça belli olduğu halde zaman zaman Cosimo'ya seslenip bir şeyler söylüyorlardı ona. Durumu ağırlaştı. Ağaca bir yatak çıkardık ve dengesini bulmayı başardık. Yatağa isteyerek uzandı. Bunu daha önce düşünmediğimiz için acı duyduk. Aslında hiçbir rahatlığı geri çevirmiyordu. Ağaçların tepesinde olma koşuluyla her zaman daha iyi yaşamaya bakmıştı. O günden sonra ona daha çok rahatlık sağlamaya baktık. Kötü havadan korunması için hasırlar getirdik. Karyolasının tepesini örttük. Yanına bir mangal koyduk. Durumu biraz düzeldi. İki dalın arasına yerleştirdiğimiz bir de koltuk götürdük ona. Günlerini yorganına sarınıp koltuğun üzerinde geçiriyordu. Yine de bir sabah onu ne yatağında bulduk ne de koltuğunda. Dehşete düşüp başımızı havaya kaldırdık. Ağacın tepesine çıkmış, çok yüksek bir dala ata binercesine oturmuştu. Sırtında da bir gecelik vardı. ''Ne yapıyorsun ağacın tepesinde?'' Yanıt vermedi. Neredeyse kas katı kesilmişti. Bir mucize sonucu duruyordu sanki orada. Koca bir çarşaf hazırladık. Zeytin toplarken kullanılanlardan. Aşağı yukarı 20 kişi düşüp ölmesin diye çarşafı ağacın altında gergin tutuyorduk. Bu arada da doktor ağaca tırmanıyordu. Doğrusu güç bir çıkış oldu bu. İki merdiveni birbirine eklemek gerekti. İndiğinde bize bir papaz yollamanın sırasıdır dedi. Bu işle Don Perikles adında bir papazı görevlendirme kararını almıştık. Don Perikles hem Cosimo'nun dostuydu hem Fransız işgalinde devrime bağlılık yemini ederek görevine devam etmiş, papazların mason olması yasak değilken locaya bir sürü güçlük çektikten sonra kısa bir süre önce de yeniden papazlığa kabul edilmiş bir adamdı. Ayin giysisi ve elinde kutsal kaplı ağaca çıktı. Bir küçük çocuk da kendisini izliyordu. Don Perikles bir süre yukarıda kaldı. Cosimo ile konuşur gibiydi. Sonra yine aşağı indi. Ne oldu? Ölmeden önce kutsadınız mı kendisini? Hayır hayır, gereksiz olduğunu, buna gerçekten gereksinim duymadığını söyledi. Daha fazla bir şey öğrenemedik. Çarşafı tutanlar gitgide yoruluyorlardı. Ağacın tepesindeki Cosimo ise hiç yerinden kımıldamıyordu. Rüzgar çıktı, bir güneybatı rüzgarı. Ağacın tepesi sallanıyordu. Hepimiz tetikteydik derken gökyüzünde bir balon belirdi. İngiliz havacıları kıyı üzerinde uçmayı deniyorlardı. Püsküller, şeritler ve çelenklerle süslü, sazdan sepeti olan güzel bir balondu bu. İçindeki sırma apoletli, sipsivri iki köşe şapkalı, iki subay altlarındaki görüntüye dürbünleriyle bakıyorlardı. Dürbünlerini alana çevirdiler. Ağacın tepesinde bir adam, gergin bir çarşaf, bu kalabalık gerçekten yeryüzünün garip görünümlerindendi. Cosimo da başını kaldırmış dikkatle balonu gözlüyordu. Birden balon anaforaya kapıldı. Topaç gibi dönüp rüzgarla sürüklenmeye başladı ve kıyıya yöneldi. Havacılar cesaretlerini yitirmeden gördüğüm kadarıyla balonun basıncını azaltmaya uğraşıyorlardı. Aynı zamanda da bir yere takılacağı umuduyla balonun demirini savuruyorlardı. Demir gümüşsü parıltılarla uzun bir ipin ucuna takıldığı gökyüzünde uçuyordu. Balonun tuttuğu yolu izleyerek alanın üzerinden geçti ve aşağı yukarı ceviz ağacının yüksekliğinde sallanmaya başladı. Cosimo için çok korktuk. Az sonra göreceğimiz şeyi beklemekten çok uzaktık. Demir can çekişen Cosimo'nun hemen yanında kayarken gençlik çağlarında çok gördüğümüz sıçrayışlarından birini yaptı. Ayakları demirin üzerinde, gövdesi tor top ipe yapıştı. Böylece rüzgarlarla sürüklenerek balonun hızını pek kesmeden havalandığını ve denizin üzerinde kaybolduğunu gördük. Balon körfezi aştıktan sonra karşı kıyıya konabildi. Demir ipin ucunda sürükleniyordu. İzledikleri yolun kaygısı içindeki havacılar hiçbir şeyin farkına varmamışlardı. Balon havada uçarken can çekişen hastanın körfezin tepesinde kaybolduğuna karar verildi. Cosimo böyle güçtü işte. Bize ölümünden sonra kendisini yere indirme zevkini bile tattırmadı. Aile kabristanındaki bir taş üzerindeki şu yazıyla onun anısını yaşatıyor. Cosimo Piovasco di Rondo. Ağaçlarda yaşadı, toprağı hep sevdi, gökyüzüne yükseldi. Bu satırları yazarken zaman zaman durup pencereye gidiyorum. Gökyüzü bomboş. Biz yemyeşil kubbelerimizin altında yaşamaya alışkın yaşlı Ombrosalılara bu görüntü çok acı geliyor. Sanki kardeşimin gidişinden sonra ağaçlar her türlü direnmeyi bırakmışlar ya da insanlara bir ağaç kesme hırsı gelmiş. Hem sonra bitki örtüsü de değişti. Artık pırnallar, kara ağaçlar, bodur meşeler değil, Afrika, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika, Hindistan buraya kadar dallarıyla köklerini uzatıyor. Eski türler yüksekliklere doğru çekildi. Zeytinlikler tepelere, çamlarla kestaneler dağa doğru. Kıyı boyunca kıpkızıl, dev boyutlu ve yalnız filleri andıran incirlerle ağırlaşmış okaliptüslerden kıpkızıl bir Avustralya uzanıyor. Geri kalan çöllerin konukseverlikten yoksun ağaçları, salkım saçak sorguçlarıyla palmiyeler. Ombrosa yok artık. Bomboş gökyüzüne baktığımda gerçekten var olup olmadığını kendi kendime soruyorum. Bu dal ve yaprak parçaları, bu çatallar, yapraklardaki girintiler, demetler, küçük ve sayısız karışıklık, ancak yer yer ya da düzensiz parçaları görülen gökyüzü, bunların hepsi belki ağabeyimin hafif sincap adımlarıyla dolaşması için vardı. Hiçlik üzerine işlenmiş bir oyaydı. Çizikler, çıkmalar, sinirli izler, lekeler, boşluklarla dolu sayfalara akıttığım mürekkep sızıntısı gibi, o sızıntı ki ara sıra anlaşılır koca işaretleri sıralar, ara sıra da ufacık işaretler nokta kadar ince tohumlar halinde sıkışır. Ya geri döner ya yön değiştirir. Yapraklardan ya da bulutlardan bir yatak üzerinde cümle pıhtıları toplar, sürçer. Hemen ardından karışmaya başlar ve koşar, koşar. Son bir çılgınca sözcük, düşünce, düş salkımını sarmak için çözülür ve bu kadar. Şubat 1957. Kitabın sonu. 18 Mayıs 2000.